Ayrım 4.
Bakışımız ne ölçüde özelse yapıtımız o ölçüde özgün olacaktır. Bu bir bileşim sorunudur. Bileşimi sağlayan da düşüncenin kendisidir. Düşünmek her türlü bilgi düzeyinde bileştirmeler ve ayrıştırmalar yapabilmektir. Sanatsal edim iç içe geçmiş bileşim ve ayrışım süreçlerinden kurulmuştur. Bakışımızın özelliği gözümüzün insanüstü niteliğinden gelmez, zihnimizin yetkinliğinden gelir, kafamızın bilgi birikimi açısından ve yargılama gücü açısından yetkin bir düzeyde olmasından gelir. Gelişmiş bir bilinç geçmişiyle, şimdisiyle, geleceğiyle bütün bir dünyanın, bütün bir insanlığın maketi ya da özeti gibidir. Gerçek bir bilinç bütün insanlığın bilincidir. İnsanı tanımakla ve insanı insana tanıtmakla, buna göre toplumu dönüştürmekle yükümlü sanatçının bilinci işte böylesine yetkin bir bilinçtir. Başka açılardan aynı yükümlülükleri taşıyan bilim adamının ve felsefe adamının bilinci de böylesi bir bilinç olacaktır. Öyleyse yaşamın dönüşümlerinden sorumlu bu iç insana, bilim, felsefe ve sanat adamına bilgisizlik haramdır. Onlar bilgileriyle insanlığın gelişimine katkıda bulunurken, bilgisizlikleriyle bu gelişim küçük ölçülerde de olsa zorda bırakabilirler. Her üçünden yanlış bilgi üretmemeleri istenir, özellikle bireysel yarar kaygısıyla yanlışı doğru diye göstermemeleri istenir. Bu yüzden sanatçı belli bir ahlak anlayışına bağlanmasa da, yani ahlakçı olmasa da belli bir ahlakın insanıdır. Ahlaklılık da bilgililik gibi sanatçının zorunlu bir niteliğidir. Ahlaksız insanlar gerçek anlamda sanat yapamayacak ölçüde bozulmuş insanlardır. Sanatçı ahlaklılığıyla ve bilgililiğiyle ortak bilince bağlanır ve onu işlemeye yönelir. Sanatçı durmadan ortak bilinçten bilgiler sağan insandır. Ortak bilinci geleceğe doğru açarken sanatçı kendini tüm dış bağlantılardan kurtulmuş duymak zorundadır. Sanatçı özgürlüğün insanıdır. Kendini özgür duyduğu ölçüde sanatçıdır. Yaratmak ancak özgürlükte olasıdır. Sanatçı kendi özgürlüğünü kendi içinde yaratmak zorundadır. Sanatçı kendi özgürlüğünü yarattıktan sonra bütün bir toplumun özgürlüğünü, bütün bir insanlığın özgürlüğünü konu edinir. Bir başka deyişle dünyada insanca yaşama hakkını geçerli kılmaya yönelir. Sanatçı özgür insandır demek, sanatçı kendini özgür kılmış insandır demektir. Tutsak ruhlarda sanat ağacı bitmez. Kendimize sanatçı sıfatını uygun gördüğümüz zaman insana, insanlığa yaraşır olmak zorundayızdır. Sanatçı sorumlu insandır, bir toplumdan, bir insanlıktan sorumludur. O yalnızca kendi bilincinden değil, başkasının bilincinden de sorumludur. O yalnızca kendi ahlakından değil, başkasının ahlakından da sorumludur. Bu sorumluluk verilmiş değil, kazanılmıştır. Toplumun her açmazında sanatçının kendine soracağı bir ya da birkaç soru olmalıdır. 6. Düşüncede ve sanatta gerçekçilik sorunu tarihsellik boyutuna bağlı olduğu kadar bu boyut içinde çağdaşlık sorununa da bağlıdır. Çağdaşlık tarihselliğin özel bir durumudur. Şimdiki zamanda yansımasıdır. Her çağ kendinden önceki zamanın ürünüdür ve onun yükünü çeker. Onunla koşullanmıştır ama ondaki herhangi bir süreçle özdeşleşmez. Çağdaşlıktan tarihselliğe, tarihsellikten çağdaşlığa ulaşılır. Bu yüzden deyim yerinde ise salt çağdaşlık yoktur. Çağdaşlığın kökeninde tarihsellik yatar ya da çağdaşsanız tarihlisinizdir. Çağdaşlık şimdinin ve burasının en geniş çerçevede düşünüldüğü ya da kendini ortaya koyduğu durumdur. En belirgin anlamda çağdaş, eski zamanların ardılı sayabileceğimiz genişçe bir zaman diliminde yaşayan ve tüm genişliğince dünyaya açılan insandır. Olabildiğince çağdaş olmak, olabildiğince dünyalı olmak anlamına gelir. Bir yerde, bir zamanda, bir toplum içinde, bir uygarlık etkinliği içinde bilinçli bir biçimde yer almış olmak çağdaş olmaktır. Ancak bulunduğu yere ve zamana iyice uyarlanmış kişi çağdaştır. Çağdaşlık sorunu bir bilgi sorunu olduğu kadar bir yönelim, bir uyarlanma ya da bir istek sorunudur. İnsan bir uygarlığa katılarak çağdaş olur, bir uygarlığa katıldığı ölçüde çağdaştır. Her kişi önce kendi uygarlığının, sonra bütün bir uygarlığın insanıdır. Çağdaş olmak için dünyaya her anlamda yerleşmiş olmak gerekir. Çağdaş olmak, yaşayan bir uygarlığın etkin üyesi olmaktır. Her insan şu ya da bu ölçüde çağdaştır, dünyaya bağlandığı, dünya bir insan olarak yerleştiği ölçüde çağdaştır. Çağdaş olan her şey insanla ilgili olmakla tarihin ürünüdür ve ancak tarihe götürmekle anlaşılabilir. Bir uygarlığı önce kendi tarihiyle, sonra başka uygarlıkların tarihiyle anlarız. Uygarlıklar uygarlıklarla, tarihler tarihlerle sarılmıştır. Tarihsel bakışın tutarlılığı çağdaşlık için bir zorunluluktur. Tarih dışı çağdaşlık olmaz. Bugünü var etmiş olan koşullar dünün koşullarıdır. Öyleyse bugünü anlamak ancak dünü kavramakla olasıdır. Bu kavrama elbette gelişi güzel bir kavrama olmayacaktır. Tarih bir sanat değil, bir bilimdir. Onda duygusallıklardan tam olarak kaçılmasa bile duygusallıklara yer yoktur. İnsan belki hiçbir durumda duygusallıktan kurtulamaz. Ama onun tarihsellik karşısında duygusallıktan kurtulmasını sağlayacak tek güç ussallığın gücüdür. Buna göre tarih bizden tam anlamında nesnel bir bakış ister. Tarih yaşanmış öznelliklerinde nesnelliğe indirgendiği yerdir. Gelişi güzel ya da duygusal baktığımızda tarih bir olağanüstülükler alanı olarak görünür. Onda bize benzemeyen, bizimkilere benzemeyen, çağdaşlığı aşan bir şeyler vardır. Tarih bu yanıyla bir masal gibi çekebilir bizi kendine. Onun dünyasında yitip gitmeyi özleyebiliriz. Şimdiden çokça yakınanlar onda bir kurtuluş, bir sığınak bulabilirler. Bu duygu yakınlığı, tarihi yeniden kurma ya da onu bildiğimiz gibi yeniden düzenleme eğilimleri uyandırabilir bizde. Bu bakış çağdaşlığı tehlikeye düşüren yanlış bir tarihselci bakıştır. Tarih bizden yeniden kurulmayı değil, olduğu gibi anlaşılmayı bekler. Onu yeniden kurmak, onunla oyun oynamaktan başka bir şey değildir. Çünkü insan gerçekleşmişin alanında doğrudan doğruya kurucu olamaz. Olmuş bitmişlikle olasılık çelişkilidir. Tarihi nesnel düzeyde kavramak, onu mutlak bir değişmezlikte kavramak değildir. Tarihi kendimize göre kavrarız, daha doğrusu çağdaşlığımıza göre kavrarız. Bir 20. yüzyıllının bakışı kendi özellikleriyle donanmıştır. Bir 20. yüzyıllının 17. yüzyıla bakışı, bir 19. yüzyıllının 17. yüzyıla bakışından ayrı olacaktır. Çağdaşlığın önemi işte bu noktada kendini gösterir. Tarihe çağın gerekleri açısından bakmak gerekir, geçmişi bir çağdaş olarak kavramak gerekir. Tarihi bugünün koşullarına göre kavramak önce tarihçinin işidir. Tarihçi öyleyse bugünü dün kadar bilen kişi olmalıdır. Çağdaşlık bugünün koşullarını iyi kavrayabilmek için tarihe, tarihin koşullarını iyi kavrayabilmek için bugüne yönelmeyi bilmektir. Demek ki çağdaşlık doğru bir tarih bilinciyle olasıdır. Yaşanılmış olan, yaşanılmakta olanla, yaşanılmakta olan, yaşanılmış olanla aydınlanacaktır. Öyleyse ne dünün, bugün üzerinde, ne de bugünün dün üzerinde bir önceliği vardır. Tarih bir çizgisel düzen ortaya koyar ve kendiyle ilgili düşünce için baştan başlamayı gerektirir. Yine de her şey çağdaşlığın gözleriyle görülecektir. Bugüne doğru dürüst yerleşmemiş olanların tarihe bakışı her zaman acılı bir gülünçlük ortaya koyar. Kimileri tarihe bir takım ruhsal boşluklarını gidermek üzere yönelirler. Bu yöneliş elbette duygusal yöneliştir. Eğlendirici tarihten, onurlandırıcı tarihten, aldatıcı tarihten yararlı tarihe geçmek gerekir. Çağdaşlık bilincinin temel dayanağı olarak tarih bilimi bir belge bilimidir. Onda en önemli şey, yokluğu en çok duyulan şey belgedir. Tarihi yazanlar, tarihi yaratanları belgeyle tanıyacaklardır. Ne var ki tarihi yaratanlar, tarihi yazanlara belge bırakmayı çok zaman düşünemezler. Hatta onların belge bırakmaktan kaçındıkları olur. Belge eksikliğinde tarihçinin işi sanılara kalmıştır. Ancak sanılar üzerine tarih bilgisi oluşturulamaz. Tarih biliminde belge eksikliği bilgi eksikliğidir. Tarihsel olaylar belge eksikliği yüzünden çok zaman bize eksikli bilgilerle ulaşır. Belgenin eksik kaldığı yerde tarihçinin öngörüsü zorunlu olarak önem kazanır. Ama bu öngörü de belgenin çok ötesine geçemez. Eksikleri gidermek tarihçinin işidir. Ancak tarihçinin işi uydurmacılık değildir. Eksiklikleri her zaman gerçekliği zedelemeyecek biçimde gidermeye çalışmak gerekir. Bu yüzden tarih biraz da yorum bilimidir. Yorumu bilgiyle yapmak önemlidir. Öyleyse tarih biliminde geçmişe dönük bir öngörü her zaman gerekecektir. Bu öngörünün sınırları iyi çizilmelidir. Tarih denilen o büyük gözlem laboratuvarında her sağlıklı bilgi önyargısız araştırmanın ürünü olacaktır. Tarihçinin bir dünya görüşü olması onun önyargılı olması gerektiği anlamına gelmez elbet. Tersine önyargılı tarihçi sağlam bir dünya görüşüne sahip olmayan kişidir. Tarihte olasılıkların olmaması tarihçiyi öngörülerinde sınırlı kalmak zorunda bırakır. Yorumda ölçüyü kaçırmak, tarihi elden kaçırmaktır. Tarih söz konusu olduğunda bilincin durup kaldığı bir yer, bir sınır olacaktır. Bunu doğal karşılamak gerekir. Evet, tarihte olasılıklar yoktur. Yaşam olasılıklarını tükettikçe tarih olur. Yeni olasılıklar yeni yaşam biçimlerini getirir. Bu yüzden tarih karşısında her kurgulama bizi sonu gelmez serüvenlere itecektir. Bu nedenle tarihçi tarihin konusu ve yöntemleri üzerine enine boyuna düşünmek zorundadır. Bir başka deyişle tarihçi biraz da tarih felsefecisi olmak zorundadır. Her sağlıklı tarih görüşü bir tarih felsefesi üzerine kurulur. Her tarih bilgisi sağlıklı bir tarih görüşünde açıklığa kavuşur. Öyleyse tarihçinin en temel çabası tarih nedir sorununu aydınlatmak olacaktır. Bunu her tarihçide bulamasak da her tarihçiden bekleriz. Her bilim gibi tarih bilimi de kendi felsefesine zorunludur. Tarihçi bizi tarihsel doğruları açmadan önce ya da bize tarihsel doğruları sunmadan önce tarihin ne olup olmadığını uzun uzun tartışmış olmalıdır. İnsan geçmişinin bilinebilen ya da anlaşılabilen bütünü diyebileceğimiz tarih böylece bize indirgenemez bütünlüklerin birbiriyle açıklanabilse de birbirine götürülemez bütünlüklerin ortamı olarak görünür. Her bilim gibi tarih de olayları olgulardan ayırmakla işe başlar. Bilimsel bakış bu ikisi arasına zorunlu bir ayrım koyacak, olayı dışlayıp olguyu alacak ya da olayı olguya götürecektir. Olguyu olaydan ayırmak ya da bilimsel niteliği olandan bilimsel niteliği olmayanı ayıklamak tarihte her bilimde olduğundan daha zordur. Tarihsel olgular olaylarda içkindir. Tarihçi şuna dikkat etmek zorundadır. Olay ancak olgu değeri taşıdığı zaman tarihsel araştırmanın konusu olacaktır. Yoksa tarihçi tarih diye öykü anlatabilir. Olay başkadır. Her olay üstünde durulması gerekmeyen kaba ya da sıradan bir edimi karşılar. Bilim için özel olarak üstünde durulması gereken her olay olgudur. Tarihçi, özgül nitelikler taşımayan olaylarla ilgilenmeyecek, onları insanlığın kaygan belleğinde yitip gitmeye bırakacaktır. Öyleyse tarihçinin olay olan şeyle olgu olan şeyi birbirinden ayıracak durumda olması, bir başka deyişle olgu değeri taşıyan olayla olgu değeri taşımayan olayı birbirinden ayıracak durumda olması, öylesi bir bilimsel yetkinlik düzeyine ulaşmış olması gerekir. Ne olursa olsun tarihçi olayların insanıdır, bir olaylar gözlemleyicisidir, olaylarda belirleyici nitelikler arayan kişidir, olaylarda olgu olma niteliği arayan kişidir. Bu arayış bir bakıma çileci bir arayış olacaktır. Tarihçi bu çileci insan bugünden geçmişe açılan evrensel nitelikli verileri değerlendirmekle yükümlüdür. Bu zorunluluk onu bir olay araştırmacısı olmaktan ötede bir toplum araştırmacısı olmak zorunda bırakır. Toplumsal olayları ya da tarihsel olayları bir toplum bilimci gözüyle gözlemlemek, sonra onları ya dışlamak ya da tarihsel olgular diye belirlemek gerekecektir. Tarihçi tarihi oluşturan geçmiş toplumsal olayları belirlerken bu olayların dar çerçevesine sıkışıp kalmaz. Her zaman toplumsal aşamaları birbirinden belli özelliklerle ayrılan dönemleri, kalın dilimleri göz önünde tutar, bu aşamaların bu dönemlerin değişik özelliklerini değerlendirmelerine temel alır. O, her olguyu çağ içinde anlaşılması zorunlu olan bir bağımlı bütünlük olarak değerlendirecektir. Bağımsız anılar olmadığı gibi bağımsız olaylar da yoktur. Toplumlar sürekli değişir, olaylar bu değişimin koşulları içinde tarihçinin gözünde olgu değeri kazanır. Toplumların değişmesi elbette toplumsal yapıların alt ve üst yapıların dönüşmesiyle olur. Somut açılımını yeni yaşam biçimlerinde ve yeni kurumlarda bulan dönüşüm genel anlamını kültür ürünlerinde, düşünce ve sanat yapıtlarında bulur. Tarihçiye düşen bir yapıdan bir yapıya geçişte yitip gideni ve kazanılanı ya da sonraya aktarılanı tüm özellikleriyle anlamaya çalışmaktır. Her tarihçi bu yüzden az çok bir toplum bilimci olmak zorundadır. Tarihçinin işi toplumsal olaylarladır. Tarih bilinci bir gerçekçilik bilincidir. Tarih insan geçmişinin toplumsal bilgisidir. Bu bilgi bireylerde az çok özgün görünümler alır. Yetkin birey yüksek düzeyde toplumsallaşmış bireydir. Yüksek düzeyde toplumsallaşma evrensele kavuşmadır. Yetkin bilinç kendini evrensel genişlikte bir bütün olarak kavramak ister, eksikliğini ve özelliğini bile bile. Yetkin bilinç kendini bütünde doğrulayan bilinçtir. Onun gözünde evrenselleşmemiş özel hiçbir açıklık taşımaz. Gerçek anlamda anlamak ve açıklamak evrensele götürmektir, evrenselleşmektir. Ona göre bireysellik evrenselliğin özgün ve özgür bir açınımıdır. Tarihçi insan yaşamını böylesine yetkin bir birey olarak, böylesine geniş çerçeveli bir bilinçle yorumlar. Bu da ona yalnızca tarih biliminin temel bilgilerini değil, başka alanların pek çok bilgisini de gerekli kılar. Ona aynı zamanda az çok bir iktisatçı, sanat tarihçisi, toplum bilimci, düşünce tarihçisi olmak yükümlülüğünü getirir. Belki de o tarihçi olmadan önce bir genel kültür insanıdır. Genel kültür ya da insanın en genel bilgisi herkes gibi tarihçi içinde büyük önem taşır. Olayların temelini oluşturan karmaşık diyalektik süreçlerin anlamına girebilmek ancak böylesi bir donanımla olasıdır. Kısacası tarihçi olmak yalnızca tarihçi olmakla yerine getirilebilecek bir yükümlülük değildir. 7. Tarihçinin bir işi de sanatla, sanatçıyladır. Her sanat yapıtı toplumsal bir üründür. Sanatta bireysel toplumsalı, öznel nesneli açıklıyorsa, sanatçının tarihle ve tarihçinin sanatla çok işi var demektir. İnsan sanatta bir bütün olarak tüm insani özellikleriyle, içsel ve dışsal, bireysel ve toplumsal özellikleriyle dışlaşır. İnsan sanatçının kaleminde ya da fırçasında tüm gizleriyle, tüm içtenliğiyle parıldar. Sanat yalnızca yaşamın en genel ve en belirgin görünümlerini yansıtmakla yetinmez, tüm genel ya da evrensel insanlık durumlarını bir ruh bilimci bakışıyla ayrıştırır. İnsanı özlemleriyle, kırgınlıklarıyla, tutkularıyla, sevinçleriyle, üzüntüleriyle sanatta tanırız. Sanatta öznel ve nesnel iç içedir. Yapıtta nesnelleştirilmiş öznelle yüz yüze geliriz. Sanatçı yapıtının kıvrımları arasından insanlık durumlarının özelliklerini duyurur, yaşamın nesnel özelliklerini duyurur, belli bir yerdeki ve belli bir zamandaki yaşam koşullarını sezdirir. Yapıtta savaşta özlem de vardır, yoksullukları ya da zenginlikleri getiren koşullarda kırgınlıklar da vardır. Özlem hep aynı özlemdir. Gene de kişiye göre, yere ve zamana göre değişik özellikler giyinir ya da değişik biçimlerde dışlaştırılır. İnsanlık durumları dediğimiz belirgin ortak gerçeklikler kadar, kişisel duygulanımlarda, görüşler kadar sezişler ve izlenimlerde, öngörüler kadar anılarda sanat yapıtlarında açıklayıcı simgelere dönüşürler ya da simgelerin oluşumuna katılırlar. Ancak yapıtlarda yüz yüze geldiğimiz en belirgin öğe insanın en genel özelliklerini belirleyen insanlık durumlarıdır. Sanatta insanlık durumlarını ortaya koyarken özgün ve bireysel öğeyi evrensel konumu içinde yansıtırız. İnsanlık durumlarının ortaya konulması nesnelin öznelde açıklanması anlamına gelir. Bir kişinin özlemi bir çağın özlemini duyurabilir, en azından ondan bir şeyler taşıyabilir. Sanat anlayışımız ne olursa olsun insanı yansıtmaya kalktığımız yerde hem en genel insanlık durumlarını yansıtırız hem de belli bir çağı, belli bir dönemi ona özgü koşullar içinde bütün değerleriyle yansıtırız. Sanatçı aşağılanma karşısında duyulan öfkeyi, vurdum duymazlık karşısında duyulan tedirginliği, baskı karşısında duyulan bunalımı, özlemin getirdiği bırakılmışlık duygusunu, sağlıksızlığın getirdiği güvensizlik duygusunu bir bireysellikte dışlaştırırken bir toplumu tüm yaşam koşulları içinde yansıtır. Sanatla ilgili her şey yaşamla, yaşamın kendiyle ilgilidir. Yaşamın tümüyle ya da bir yönüyle ilgilidir. Doğada sanat yoktur, yaşamda da sanat yoktur. Doğada ve yaşamda insanı sanata yöneltici, insanda sanat duygusunu, yaratma duygusunu uyarıcı ipuçları vardır. Dünyada sanat yoktur ama dünya sanatın kaynağıdır. Sanat bulunan bir şey değil, yapılan, gerçekleştirilen bir şeydir. Sanat bir eylemdir. Sanatçı kuran insandır. Sanat yapıtı belli bir gözle görülmüş gerçeklikleri kapsar, böylece bizi geleceğe açar. Sanat yapıtı bizi şimdiden giderek geçmişten geleceğe doğru üç boyutlu bir zamansallığa yerleştirir. İnsan nasıl büyük evren diye belirlediğimiz dünyanın karşısında bir küçük evrense, yapıt da büyük uygarlık içinde bir küçük uygarlıktır. Büyük uygarlığa kendi gücü ölçüsünde, kendi çapında katılır. Her yapıt bir bilinç ürünü olmakla, geçmişiyle, şimdisiyle, geleceğiyle vardır. Onun şimdisinde geçmişinin izlerini ve geleceğinin izlenimlerini buluruz. Uygarlık dediğimiz etkinlikler bütünü, kültür dediğimiz değerler dünyasıyla, teknik dediğimiz usul, yöntem, araç ve gereçler dünyasının ayrılmaz bir biçimde kaynaşmasından oluşmuştur. Küçük uygarlık dediğimiz sanat yapıtı da anlamı ve anlatımıyla, özü ve biçimiyle bir kültür ve teknik bütünüdür. Buna göre sanatçının hem kültür düzeyinde yani genel insan bilgisi açısından yetkili, hem teknik düzeyde yani sanatın uygulamayla ilgili gerekleri açısından güçlü olması beklenir. Sanatta her zanaatı düşündüren bir şeyler vardır. Teknik bize zanaatı düşündürür. Sanatçı yalnızca değerlerle içli dışlı olan bir kişi değil, aynı zamanda bir tekniğin uygulayıcısıdır. Balçığı, boyaları, sözcükleri hem kafamızla hem ellerimizle biçimleyebildiğimiz zaman gerçek anlamda yontucu, ressam, şair oluruz. Bütün bunlar bize sanatın düşünülen bir yanı olması gerektiğini duyurur ve giderek sanat kuramı zorunluluğunu getirir. Sanatçı her şeyden önce ve her şeyden sonra sanatın ve sanatının ne olduğunu ve ne olmadığını düşünen ve tartışan insandır. Sanatçıyı her zaman bilen biri olarak düşünürüz. Bir yapıt önce tasarlanır ama belli bir ön bilgiyle, belli bir deneyimle tasarlanır. Bir yapıt önce bir tasarım olarak doğar, gerçekleştikçe yaşama geçer ve yapıtlaşır. Gerçekleştirmede tasarlamanın büyük önemi vardır. Sanat kuramı hem tasarlamada hem gerçekleştirmede bize neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiğini duyurur. Tasarlananla gerçekleştirilen arasındaki uzaklık tasarlananın yani çıkış noktasının önemini azaltmaz. Bu uzun yolu yürümek sanatçı için bir zorunluluktur. Çiçek meyve değildir ama çiçek olmadan meyve olmaz. Sanatsal açıdan tasarlama bir fikrin ussallıkta belirmesinden çok daha değişik bir iştir. Sanatsal tasarım esinde ya da esinle kendini ortaya koyar. Bir düşünsellikte ama bir heyecanlar dizisi içinde kendini gerçekleştirir. Tasarımla ya da estetik nesneyi belirlemekle işe başlarız ve yürürüz. Yaratmanın iç koşulları bizi birçok olurdan ve birçok olmazdan geçirerek yapıtı ulaştırır. Nereden yola çıktığımızı, nereye varacağımızı bilmiyorsak yaratma serüvenine rastgele yönelmişiz demektir. Sanatta rastlantıya çok yer yoktur. Rastlantıya bel bağlamak, öngörmediğimiz, tasarlamadığımız sonuçları beklemek her alanda olduğu gibi sanatta da açmaza sürükler bizi. Sanat, dünyayı anlamaya ve anlatmaya yönelen düşünce çabası olmakla insanın en yüce görevidir der Rodin.